Kitabın adı Kanbağa, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 41. ayrım, sayfa 355, bölüm 42. Graciela'nın evindeki tüm ışıklar açıktı. Mahkalep bu kez arabada oyalanmadı. Seçimleri hakkında uzun uzun diye düşünme fırsatı yoktu. Onunla yüzleşmeli ve ona gerçeği anlatmalıydı. Her şeyi anlatmalı ve sonuçlarına katlanmalıydı. Graciela bir kez daha Mahkalep gelmeden kapıyı açtı. İçeri girerken Mahkalep, bu kadın benim yolumu gözleyecek kadar beni umursuyor diye düşündü ve ben şimdi onun kalbini kırmak zorundayım. Terry, nerelerdeydin? Seni merak ettim. Çabucak içeri girip ona sarıldı. Kararlılığı zayıflamıştı ama henüz tümüyle yok olmamıştı. Onu yanına çekti, belki de son defa yan yana durduklarını düşündü, kolunu omzuna atarak genç kadını içeri yönlendirdi. ''Hadi içeri girelim.'' dedi. ''Sana anlatacaklarım var.'' ''Sen iyi misin?'' ''Şimdilik.'' Oturma odasına geçtiler, oturdular. Mahkalep genç kadının ellerini avuçlarına aldı. ''Raymond uyuyor mu?'' ''Evet, neler oluyor Terry, sorun nedir?'' Her şey bitti. Katili henüz yakalayamadılar ama kim olduğunu biliyorlar. Umarım yakında adamı yakalarlar. Benim masum olduğum anlaşıldı. Anlat hadi. Mahkalep kadının ellerini sıkıca tuttu. Sonra ellerinin terlediğini fark edince bıraktı. Sanki yaralı bir kuşu iyileştirmişti, şimdi ona özgürlüğünü veriyordu. Graciela'nın ellerini bir daha asla tutamayacağını hissetti. İnanç hakkında konuştuğumuz geceyi hatırlıyor musun? Benim yeniden inançlı bir adam olmamın ne kadar zor olduğundan söz etmiştim. Kadın başını salladı. Sana her şeyi anlatmadan önce son birkaç günde, daha doğrusu seni tanıdığım andan beri içimde yeniden böyle bir his ortaya çıktı. Bu belki de bir tür inançtır, belki de bir şeye inanmaktır ama bu iyi bir şeyin başlangıcıydı biliyorum. Başlangıcıydı demekle ne kastediyorsun? Doğru sözcükleri seçebilmek için bir süre sustu. Zordu. Tek bir şans olduğunu biliyordu. Yeniden genç kadına baktı. Bu değişim çok yeni ve çok hassas. Ama sana anlatmak zorunda olduğum şeylerden sonra devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Senin karar vermeni istiyorum. Uzun zamandır bir şey için dua etmedim. Ama seni ve Raymond'u yeniden teknemde görmek için dua edeceğim. Ya da telefonu alıp sesini duymak için seni arayacağım. Sen karar vereceksin. Ona yaklaştı, yanağından hafif çöptü. Kadın karşı koymadı. Anlat bana, dedi yumuşak sesini. Graciela, kız kardeşim benim yüzümden öldü. Benim uzun zaman önce yaptığım bir şey yüzünden. Bir yerde deli bir adama meydan okudum, haddimi aştım. Gloria bu yüzden öldü. Gözlerini kaçırdı. Onlara verdiği acı çok fazlaydı. Devam et, dedi Graciela daha da kısılan sesiyle. Mahkalep devam etti. Şu anda James Noon diye bilinen adamdan söz etti. Nepo'ya gidişini, orada bulduklarını ve bilgisayarda kendisini bekleyen mesajı da anlattı. Bunu anlatırken Graciela ağlamaya başladı. Sessiz gözyaşları gömleğine damlıyordu. Mahkalep ona sarılmak, onu teselli etmek istedi. Yapamadı. O anda kadının dünyasının dışında olduğunu biliyordu. Kendi isteğiyle onun dünyasına giremezdi. Tekrar davet edilmesi gerekliydi. Anlatmayı bitirdikten sonra bir süre sessizce oturdular. Sonunda Graciela gözyaşlarını sildi. Berbat görünüyor olmalıyım. Hayır, berbat görünmüyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Emin değilim. Aklımda birkaç şey var. Onu bulacağım Graciela. Bırak polis bulsun. Makkali başını salladı. Vazgeçebileceğimi sanmıyorum. Eğer onu bulup yüzleşmezsem, bununla başa çıkıp çıkamayacağımı öğrenemem. Bunun bir anlamı olup olmadığını bilmiyorum. Kadın anladığını işaret etti. Gözlerini kaçırdı. Sonra yeniden Mahkalep'e baktı. Şimdi gitmeni istiyorum Terry. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Terry anladı. Yavaşça ayağa kalktı. Tamam. İçinden gelen dokunma isteğine mücadele ediyordu. Sadece kadının sıcak tenine bir kez daha dokunmak istiyordu, başka bir şey beklemiyordu. Tıpkı ilk karşılaştıkları gün olduğu gibi. Hoşça kal Graciela. Hoşça kal Terry. Odadan çıktı, kapıya yöneldi. Çıkarken Gloria Torres'in fotoğrafını gördü. Kadın çok eskide kalmış mutlu bir günde kameraya gülümsüyordu. Bu gülümseme sürekli mahkemenin peşinde olacaktı. Bölüm 43. Sürekli kabuslar gördü, bölük pörçük uyuduğu geceden sonra Mahkalep şafakta uyandı. Duşunu aldı, kendisine omlet, sosis ve portakal suyundan oluşan sıkı bir kahvaltı hazırladı. Kahvaltısı bittiğinde hala açlık hissediyordu, nedenini anlayamadı. Daha sonra günlük ateş ve nabız ölçümlerini yaptı. Her şey yolundaydı. Saat 7:05 geçe Jay Winston'ı aradı. Kadın ofisteydi, Mahkalep kadının sesini duyduğunda onun bütün gece çalışmış olduğunu tahmin etti, yorgunluğu sesine yansıyordu. İki şeyi soracağım dedi Mahkalep. Bu resmi ifadeyi ne zaman istiyorsun ve arabamı ne zaman geri alabilirim? Cherokee'yi istediğin zaman gelip alabilirsin. Onu sana teslim etmeleri için bir telefonum yeterli olacak. Arabam nerede? Burada, Tevkif Otoparkı'nda. Gelip almam gerekecek. Nasıl olsa buraya gelip bana resmi ifade vereceksin. Niye iki işi aynı anda halletmiyorsun? Tamam, ne zaman? Bu işin bitmesini istiyorum. Buradan uzaklaşıp tatile çıkmak istiyorum. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Sadece buradan uzaklaşmak istiyorum. İçimdeki bu zehirden kurtulmaya çalışacağım. Belki Vegas'a giderim. Orası kafa dağıtmak için mükemmel bir yer. Mahkalep, kadının sesindeki ince alayı duymazdan geldi. Biliyorum, ne zaman buluşabiliriz? Damat dosyasını mümkün olduğunca çabuk hazırlamalıyım. Senin ifadene de ihtiyacım var. Bu sabah istediğin zaman gelebilirsin. Benim için uygun. Sana zaman ayırırım. Tamam, yola çıkıyorum. Buddy Lockridge, kaptan köşkünde uyuyordu. Mahkalep, adam uyandırdı, adam yerinden sıçradı. Neler oluyor? Bay Terör, dönmüşsün dostum. Evet, döndüm. Arabam ne durumda adamım? Hala çalışıyor. Dinle, gitmem gereken bir yer daha var. Beni oraya götürmeni istiyorum. Lockridge yavaşça doğruldu. Uyurken üzerine uyku tulumunu örtmüştü. Onu omzuna aldı, gözlerini ovuşturdu. Saat kaç? 7:30. Lanet olsun. Biliyorum ama bu son olacak. Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Sadece arabamı alabilmem için beni yerel polis merkezine götürmeni istiyorum. Yolda bankaya da uğramalıyım. Çalışmaya bu kadar erken başlamazlar. Biz Whiter'a ulaştığımız zaman mesai başlamış olacaktır. Eğer seni arabayla oraya ben götüreceksem dönüşte seni kim getirecek? Ben, hadi gidelim. Ama araba kullanmanın yasaklandığını söylemiştin dostum. Özellikle hava yastığı olan arabaları kullanman yasaktı. Endişelenme buddy. Yarım saat sonra yola çıkmışlardı. Mahkalep yanına içinde yolculuk için gerekli olabilecek giyecek ve diğer malzemelerin olduğu bir spor çantası almıştı. Ayrıca bir termos kahve ve iki fincan da getirmişti. Buddy için bir fincan kahve koydu, yol boyunca adama olanların hepsini anlattı. O anlatırken Buddy de bir soru sordu. Sanırım yarın bir gazete almak zorunda kalacağım. Büyük bir olasılıkla televizyonda da yayınlanacak. Kitaphanede getirilecek mi? Ben de içinde olacak mıyım? Bilmiyorum ama olay bugünün bomba haberi olacaktır. Sanırım birileri olayı kitap yapmadan önce ne kadar ses getirdiğine bakar. Böyle bir yerde adını kullandıkları için sana para öderler mi? Örneğin kitap ya da film haline getirilirse. Bilmiyorum. Sanırım sen telif hakkı isteyebilirsin. Olayda önemli bir yer tutuyorsun. Cordell'in arabasındaki kayıp resmi sen fark ettin. Doğru, ben yaptım. Lockridge bundan gurur duyuyordu ve bu işten biraz para kazanabileceğini düşünmüştü. Ve silah, cinayet silahını senin teknenin altından ben çıkarttım. Mahkalep kaşlarını çattı. Buddy, eğer kitap veya gazete için konuşmaya gelen olursa veya polis sorarsa silahtan söz etmemeni tercih ederim. Bu işimi oldukça kolaylaştıracaktır. Lockridge göz ucuyla ona baktı, sonra bakışlarını yola çevirdi. Sorun değil, tek kelime etmem. Güzel, eğer sana aksini söylemezsem öyle yap. Eğer kitap için bana birileri gelirse muhakkak seninle görüşmelerini sağlayacağım. Sağ ol dostum. Trafikle boğuşarak nihayet Whittier'a ulaştıklarında saat 9'u geçiyordu. Yolda gelirken Bank of America'nın önünde durmuşlardı. Makale bankadan 10'luk ve 20'lik dolarlar halinde 1000 dolar para çekmişti. Bankadan çıktıktan birkaç dakika sonra Star Center'ın otoparkına ulaşmışlardı. McGarib çektiği paranın 250 dolarını Lockridge'e uzattı. Bu ne için? Arabanı kullanmama izin verdin ve bugün beni buraya getirdiğin için. Bir de birkaç gün yine burada olmayacağım. Tekneme benim için göz kulak olur musun? Elbette dostum. Nereye gidiyorsun? Henüz emin değilim. Ne zaman döneceğimi de bilmiyorum. Tamam, 250 dolar oldukça uzun zaman idare eder. Beni ziyarete gelen kadını hatırlıyor musun? Hoş kadını. Elbette. Tekneye beni yeniden ziyarete geleceğini umuyorum. Onu da takip et. Tamam, eğer gelirse ne yapayım? Mahkalep düşündü. Sadece burada olmadığımı ama onun geleceğini umduğumu söyle. Mahkalep arabanın kapısını açtı. Arabadan inmeden önce Lockridge'in elini sıktı, fazlasıyla yardımcı olduğunu tekrarladı. Ben buradan uzakta olacağım dostum. Elbette dostum, biraz uzaklaş, iyice dinlen. Hey, biliyor musun? Bu aralar sanırım arabayla oldukça fazla yol gideceğim. Senin az mızıkalarından birini ödünç alsam ne dersin? Seç birini. Adam kapıdaki göze elini daldırdı, 3 tane ağız mızıkası çıkarttı. McGarib, önceki gece yolda çalmaya çalıştığı mızıkayı seçti. O iyi bir ağız mızıkası. Don sesiyle başlayacaksın. Teşekkürler Buddy. Nerede kaldın? Dedi Winston, McGarib yanına geldiğinde. Hangi cehennemde olduğunu merak ediyordum. Bir saattir o lanet olası tevkif otoparkında debeleniyordum diye cevap verdi McGarib. Sizlere inanamıyorum. Lanet olası bir arama izniyle arabamı alıp gidiyorsunuz ve tüm masrafı ben ödemek zorunda kalıyorum. 180 dolar. Bu dünyada adalet diye bir şey yok Jay. Bak, onu kaybetmediklerine ve tek parça halinde alabildiğine dua et. Otursana. Henüz tam olarak hazır değilim. O zaman ne diye geç kaldığım için söyleniyorsun? Winston cevap vermedi. McGarib kadının masasının yanındaki sandalyeye oturdu ve onu izlemeye başladı. Kadın bir raporu gözden geçiriyor, muhtemelen düzeltmeleri yapıyordu. Tamam dedi kadın. Bizim mülakat odalarından birisini kullanacaktım. Kayıt yapmaya hazırım. Başlayalım mı? Dur bir dakika. Dün gece ne oldu? Evet doğru. Sen burada değildin değil mi? Lambalardan adamın parmak izlerini bulabildiniz mi? Kadın gülümsedi ve başıyla onayladı. Bana niye söylemedin diye sitem etti McGarib. Ne buldunuz? Her şeyi. 2 avuç içi, 2 baş parmak, 4 parmak izi. Kutuya koyduk ve karşılaştırma yaptık. Adamımız buralardan. Adı Daniel Crimmins, 32 yaşında. Bize kod katili olayında çıkarttığın profili hatırlıyor musun? Sen kesinlikle haklıydın. McGarib heyecandan yerinde duramıyordu ama sakin görünmeye çalıştı. Bulmacanın son parçaları da yerine oturmak üzereydi. Şüphelinin adını dosyalardan hatırlamaya çalıştı ama boşunaydı. Anlasana. Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan atılmış bir adam. 5 sene önce atılmıştı. Öğrendiğimiz kadarıyla o zamandan beri bazı özel güvenlik işlerinde çalıştı. Güvenlik görevli olarak değil, bilgisayarla ilgili işler yaptı. İnternette ilanlar verdi, bir web sitesi düzenledi, iş yerlerine e-mailler gönderdi. Bilgisayar güvenlik sistemleri pazarlıyordu. Arada bir şirketin bilgisayar sistemine kaçak girip daha sonra şirkete onların sisteminin ne kadar kolay girilebilir olduğunu anlatan e-mailler gönderiyordu. Onlara niye bir güvenlik sistemi kurdurmaları gerektiğini açıklıyor ve iş yapıyordu. COSIP, yakaladın. Şu anda orada çalışan bir ekibimiz var. Az önce aradılar. Geçen sene Crimins'den böyle e-mailler aldığını hatırlayan bir yönetici var. Ama adam bunu ciddiye almamış, mesajı silmiş, daha sonra da hiç böyle bir mesaj almamış. Ama bu Crimins'in COSIP bilgisayarına girdiğini kanıtlıyor. McCaleb onayladı. Onun Los Angeles Polis Teşkilatı'ndaki dosyasını bulan oldu mu? Evet, Arango. O dosyayla ilgileniyor. Bizim bildiğimiz adam orada 5 ay çalıştı. Atılmasının nedeni aynen okuyorum. Akademinin kolej havasına uyum sağlayamamak. Yani adam ekiplerde çalışamayacak kadar içine kapanık. Onunla çalışabilecek bir ortağı olmayacaktı. Bu nedenle atıldı. Onun sorunu ikinci kuşak olmasıydı. Babası Blue Haven'dan 10 sene önce emekli olmuş bir polisti. Uhlik, Idaho ofisinden babasını buldu. Babası bildiği kadarıyla oğlunun hala Los Angeles Polis Teşkilatı'nda çalıştığını söyledi. Oğlunun teşkilattan atıldığını bilmiyormuş çünkü oğlu ona söylememiş. Oğlunu 5-6 yıldır görmediğini ama sürekli telefonlaştıklarını ve oğlunun her zaman güzel savaş hikayeleri anlattığını söyledi. Evet, hepsi de uydurma. McCaleb tüm parçaların yerine oturduğunu görüyordu. Otorite kompleksi. Crimins, Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan atıldıktan sonra babası yüzünden bu hale gelmişti. Akademiden atılması ruhsal bozukluğa neden olmuş, zararsız fantazileri ölümcül bir eğlenceye dönüştürmüştü. Cinayetler hep Los Angeles Polis Teşkilatı bölgesindeydi. Onun için artık önemini yitiren teşkilata ne kadar zeki, akıllı ve değerli olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. 3 yıl önce kod katilinin profilini çıkartırken McCaleb, polis teşkilatından ve akademiden atılanların öncelikle sorgulanmasını önermişti. Bildiği kadarıyla bu yapılmıştı. Bekle, bu adam o zamanlar sorgulanmış olmalıydı. Profilde başarısız iş yaşamı da belirtilmişti. Adam sorgulanmıştı. Bu yüzden Arango o dosya üzerinde çalışıyor. Bir şekilde Crimins testi geçmiş. Sorgulanmış ama göze batan bir şey yapmamış. Ama eminim bu onu ürküttü. Son kod katili olayından 4 hafta sonra sorgulanmış. Belki de durmasının nedeni buydu. Büyük bir olasılıkla. Bu adamın sorgulanıp liseden çıkartılması yine de hiç hoşuma gitmiyor. Bu bir rezalet. Neyse boşver. Saat 3'te bir basın toplantısı yapmamız gerekiyor. McCaleb kadının Crimins'in sorgulanmasından sonra cinayetlerine ara vermesiyle ilgili söylediklerini düşündü. Bunu akademiden atılanların sorgulanmasıyla ilgili verdiği direktifle kendisinin sağladığını düşündü, tatmin olduğunu hissetti. McCaleb bunları düşünürken Winston bir dosya açtı ve fotoğraflar çıkarttı. Onları McCaleb'e verdi. Crimins'in üniformalı fotoğraflarıydı. Temiz tıraşlı, düzgün saç kesimli, ince yüzlü, umutla bakan bir genç adamın fotoğrafıydı. Sanki fotoğraf çekildiği zaman bu işi beceremeyeceğini, mezun olamayacağını biliyor gibiydi. Öyle görünüyor ki Nun rolünü oynarken fazla kılık değiştirmeye gerek duymamış dedi McCaleb. Sadece gözlük takmış ve yüzünün daha dolgun görünmesi için yanaklarına bir şey doldurmuş. Doğru. Büyük bir olasılıkla polislerle yüz yüze geleceği için yaptı. Tamamen kılık değiştirseydi dikkat çekebilirdi. Bu fotoğrafı saklayabilir miyim? Elbette. Bunları bugün basına dağıtacağız. Sırada ne var? Adresini buldunuz mu? İşe yarar bir şey yok. Senin bulduğun depo son zamanlarda kullanılmış. Adamın başka bir yeri daha olmalı. Depoyu kapattıktan sonra da web sitesi aktifti. Bu adamın başka bir yerde bir bilgisayar daha olduğunu gösterir. Hala çalışıyor. Telefon numarasından bulmak mümkün olmadı mı? Anonim bir ad kullanmış. Ne demek istiyorsun? Web sitesine gelen bir mesaj adama anonim bir isim altında ulaşıyor. Ona şimdilik ulaşamıyoruz. Bob, Claire Mountain, FBI'daki bilgisayar uzmanı, onun gibi adamların telefon hattı yerine mikrodalga ışınları kullandığını söyledi. Böylece izini sürmek ve yerini tespit etmek çok daha zorlaşıyor. Bu teknolojik konular McCaleb'i aşıyordu, konuyu değiştirdi. Basın toplantısında adamın kimliğini açıklayacak mısın? Sanırım fotoğrafı, hipnoz seansının kasetini göstereceğiz. Elimize ne geçeceğini göreceğiz. Bu arada Times'dan Cashier Russell'la haber uçurdun mu? Ona bir telefon borçluyum. Bu işin başında bana yardım etti. Ona bu sabah bir mesaj bıraktım. Bu işi başlatması için onu aramam gerektiğini düşündüm. Üzgünüm. Sorun değil. Onu severim. Onunla konuşmam gerekliydi zaten. Dün gece Nevins'e senin hakkında bir yazı yazılmasını Times'e hatırlatanın muhtemelen adamımız tarafından yazılmış bir mektup olduğunu söylemişsin. Bana anlattı. Doğru. Mektup Keşya'da mı? Hayır. Sadece altındaki imzanın Bob veya ona benzer bir isim olduğunu sanıyor. Büyük bir olasılıkla oydu. Bu işte uğraşıyordu. McCaleb'in aklına aniden bir şey geldi. Graciela gazetede çıkan yazıyı kendisine Gloria ile aynı yerde çalıştığını söyleyen bir adamın haber verdiğini söylemişti. Bunun üzerine kütüphaneye giderek yazıyı bulup okumuştu. McCaleb genç kadını arayanın planını uygulayan Clemens olabileceğini düşündü. Ne oldu diye sordu Winston. Hiçbir şey, sadece düşünüyordum. Bu ön sözü Winston'a şimdilik söylememeye karar verdi. Bunu kendisi kontrol edecekti. Bu Graciela'yı aramama sözünü bozması için bir bahane olacaktı. Resmi bir telefon konuşması yapacaktı. Evet, adamın nerede olduğunu düşünüyorsun diye sordu Winston. Clemens'in mi diye tereddüt etti McCaleb. Belki de rüzgara karışmıştır. Winston bir süre yüzüne baktı. Bir fikrin olabileceğini düşünmüştüm. McCaleb gözlerini kadından kaçırdı, yere baktı. Rüzgar sonsuza kadar esmez dedi Winston üzerinde durmadan. Bir yerden ortaya çıkacak. Umarım. Sonra sustular. McCaleb'in yazması gereken resmi ifade dışında işleri bitmişti. Bu beni ilgilendirmeyebilir ama dedi Winston. Bununla nasıl başa çıkacaksın? Üzerinde çalışıyorum. Eğer birisiyle konuşmaya ihtiyacın olursa, McCaleb başına teşekkür ettiğini işaret etti. Tamam o zaman gidip şu işi halledelim. Bir saat sonra McCaleb sorgu odasında tek başınaydı. Olayı Winston'a anlatmış, kadın anlatılanları daktilo etmeye gitmişti. McCaleb'e odada istediği kadar kalabileceğini ve isterse telefonu da kullanabileceğini söylemişti. McCaleb bir süre kafasını toparladı ve Holy Cross'taki acil servisin numarasını çevirdi. Graciela ile konuşmak istediğini söyledi ama genç kadın orada yoktu. Mola mı verdi? Hayır, bugün işe gelmedi. Peki, teşekkür ederim. Telefonu kapattı. Kadının arayıp hasta olduğunu söylemiş olabileceğini düşündü. Dün gece anlattığı şeylerden sonra onu suçlayamazdı. Kadının ev numarasını çevirdi. Telefon 5 defa çaldıktan sonra karşısına telesekreter çıktı. Sinyal sesinden sonra McCaleb bırakmak istediği mesajı ağzında geveledi. Şey, Graciela, benim, Terry, orada mısın? Uzunca bir süre bekledi, sonra devam etti. Şey, ben sadece, bana bugün işe gitmediğini söylediler ve ben sana bir merhaba demek istedim. Sana sormak istediğim birkaç soru var. Çok önemli değil ama yine de yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir süre için burada olmayacağım ve muhtemelen seni daha sonra arayacağım. Beni bulamazsan merak etme, yolda olacağım. Keşke mesajı silip yeniden bırakabilseydim diye düşündü. Kendi kendine küfretti ve telefonu kapattı. Küfürlerine kaydedilip kaydedilmediğini merak etti. Kafasını salladı, ayağa kalktı, odadan dışarı çıktı. 41. ayrımın sonu, sayfa 367, devamı 42. ayrımda.